İGEDER'in katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası başlıyor.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bir Eğitim Dünyası programında daha sizlerle beraberiz. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Eğitim Dünyası'nda bugün önemli bir ismi konuk edeceğiz. 2000 yılında vefat eden değerli bir eğitimcimiz, değerli bir şairimiz, aynı zamanda bir hareket adamımız Mehmet Akif İnan'ı bugün anacağız. Ocak 6 Ocak onun vefat yıl dönümü. Bu nedenle hem onu yad etmiş olacağız, rahmetle anmış olacağız programımızda, hem de çeşitli yönleriyle Akif İnan'ı ele alarak onun çok önemli yürüyüşünü, sendikacılığını, edebiyatçı kimliğini, şairliğini, muallimliğini tekrar hatırlayıp oradan çeşitli güzellikler devşireceğiz. Akif İnan'ı çeşitli kelimelerle ele almak istiyorum bugün sevgili dinleyiciler. Kimi insanların hayatında kimi kelimeler hep ön planda olmuştur. O kelimelere bakarak o insanları değerlendiririz. O kelimeleri andığımızda o insanlar aklımıza geliverir. Örneğin diriliş dediğimiz zaman Sezai Karakoç'u hatırlarız. Sezai Karakoç'u anlatırken mutlaka diriliş bahsini ele almak durumundayızdır. Büyük Doğu, Necip Fazıl'ı ortaya koyan önemli bir kelimedir. Anadolu, hakeza öyle. Burada da çeşitli kelimelerle Maraş, Medeniyet, Edebiyat Dergisi, Tenha Sözler, Hicret, Divan, Şahsiyet gibi kelimelerle Akif İnan'ı değerlendirmeye, Akif İnan'ı hatırlamaya gayret etmek istiyoruz. Böyle bir amacımız var. Hicret mesela, kent gibi kelimelerle, sendika. Biliyorsunuz Eğitim Bir Sendikası'nın kurucusudur Mehmet Akif İnan. Onun bu farklı yönlerine değinmeyi arzu ediyoruz. Eğitim dünyasında önemli bir eğitimci olarak Akif İnan'a, Mehmet Akif İnan'a dair olacak bugünkü programımız. Akif İnan Urfalı'dır. Zannediyorum onunla ilgili kullanacağımız, ona dair yapacağımız yolculukta ilk duraklarımızdan biri olacak Urfa. Urfa çok önemli bir şehirdir. Medeniyet, onda oluşan medeniyet birikimi açısından, kültür birikimi açısından. O yüzden Akif İnan'ı anarken Urfa'yı da anmak durumundayız. Necip Fazıl'ın bir sözü var. Akif Urfalı değil, Urfa Akiflidir demiştir Necip Fazıl. Akif dediği de Mehmet Akif İnan. Bu kent dışa kapalı bir havzada bulunuyor. İçine kapanık bir kent aslında. Bu da onun için, o kent için hayırlı bir durum. Eski edebiyatla, şiirle, bu dışarı kapalı havzada eski edebiyatla, şiirle, musikiyle yetişen Akif İnan, kendisi olmayı, nevi şahsına münhasır bir kalem olmayı başardığı için zannediyorum Necip Fazıl bu cümleyi kurmuş olsa gerek. Akif Urfalı değil, Urfa Akiflidir. O dönemlerde Urfa, Alaaddin Özenören'in deyimiyle mizacını batı tesirine kaptırmamış bir kenttir. Çok güzel bir tanım. Mizacını batı tesirine kaptırmamış bir kent. Oradaki sıra geceleri geleneği içinde Akif İnan çok güzel yetişir. İlk gençliği Akif İnan'ın o sıra gecelerinde yoğrulmuştur. Sıra geceleri dediğimiz de öyle basit eğlence geceleri değildir. Belki bugün içi boşaltıldı o tarz programların. O gecelerde divan şairlerinin şiirleri okunur. Nabi'nin, Fuzuli'nin şiirleri ezbere okunur. O şiirler üzerinde çeşitli tartışmalar yapılır, konuşmalar yapılır, sohbetler yapılır. klasik musiki meşkedilir. Hanendeler, sazendeler orada bulunurlar. Çok derin, sağlam bir gelenektir aslında sıra geceleri geleneği. Akif İnan da o gecelerde, ilk gençliği o gecelerde geçer. Aslında sağlam duruşu, kavi imanı burada, bu şehirde perçinlenmiştir Akif İnan'ın. Şiir tutkusu da o ortamlarda gelişir açıkçası. Çünkü modern şiire, serbest ölçülü şiire, kapalı dediğimiz gibi, her şeye kapalı olduğu gibi bu yeni tarz, yeni şiir akımına da kapalı bir kenttir Urfa. Dolayısıyla Akif İnan eski şiirle beslenmiş, eski şiire öykünmüş bir şairdir ilk dönemlerde. Ve aruz vezniyle şiirler yazacaktır o ilk gençlik dönemlerinde. Hatta o dönem Urfa'da Farsça dersleri alır bir hocadan. Urfalı divan şairi Nabi'nin izinde şiirlerini hikmetle yoğuracak ve ileride yazacağı şiirlere Nabi'den, Fuzuli'den, divan şiirinden çeşitli ilhamlar alacaktır. İkinci durağımız Akif İnan'ın hayatına, Akif İnan'ın macerasına doğru yolculuğumuzda ikinci durağımız Maraş. 1958'de Urfa Lisesi'nde son sınıftayken bir öğretmeniyle tartışır ve bu tartışma nedeniyle Maraş'a sürgün edilir. Bu sürgün onun hayatının dönüm noktası olacaktır kıymetli dinleyiciler, Mehmet Akif İnan'ın. 59'da Maraş Lisesi'nden mezun olur. Burada Urfa'da ortaya koyduğu, geliştirdiği o birikim, o edebiyat duyarlılığı bir şey kazanacaktır, artı bir şey kazanacaktır. O da modern edebiyat algısı. Burada hem Batı edebiyatını hem de Türkiye'de yeni yeni gelişmekte olan o ikinci yeni sonrası şiir dünyasını tanıyacak. Ömür boyu bir dava etrafında toplanacakları arkadaşlarıyla burada tanışır. Nuri Pakdil'le, Rasim ve Alaaddin Özdenören kardeşlerle, Erdem Beyazıt'la bu lisede tanışacaktır son sınıfta. Ve onlarla birlikte çok önemli işlere imza atacaktır. Aslında yerel bir düşüncesi vardır Urfa'dayken, Maraş'a geldiğinde daha evrensel bir düşünceyi keşfedecek ve aslında yeni bir şiir ortaya koyarken bu Maraş'taki tesir onda çok önemli bir hale gelecektir. Maraş'ta edindiği çevre, Maraş'ta edindiği birikim yeni şiiri için önemlilik arz edecektir. Akif İnan'ın hayatında Necip Fazıl'ın çok önemli bir yeri vardır. Ona giderken, Akif İnan'a giderken Necip Fazıl'a uğramamız gerekir kıymetli dinleyiciler. İlk olarak Necip Fazıl'la Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi'nde okurken tanışır. 1965 yıllarında. Dekan Profesör Emin Bilgiç'tir o zaman, Coğrafya Fakültesi Dekanı. Çok ısrarla Necip Fazıl'ı konferans yapmak üzere davet ederler. Davet Akif İnan tarafından gerçekleştirilir. Ve bu konferansta başlayan dostluk ömür boyu sürer. Üstad onu çok sever, Necip Fazıl çok takdir eder. Hatta Akif İnan bir şiirinde Üstadın Büyük Doğu dergisinin kendisine annelik ettiğini, hayatı boyunca savunduğu fikirleri Büyük Doğu'dan özümlediğini anlatan şu mısraları kullanacaktır. Anamı sorarsan Büyük Doğu'dur, Batı ki sırtımda paslı bıçaktır. Üstad Ankara'ya geldiği zaman mutlaka ya Türk Ocağı'nda ya da Akif İnan'ın yanında kalacaktır. Ki Türk Ocağı'nda biliyorsunuz Akif İnan'ı bir şekilde değerlendirenler, onun hayatına dair bilgisi olanlar, Türk Ocağı'nda önemli görevler üstlendiği bir dönem vakidir. Hem Türk Ocağı'nda hem de Akif İnan'ın evinde kalacaktır. Hatta Fehmi Koru bir yazısında der ki onu İstanbul'da konferansa davet edeceğimiz zaman bile Ankara'yı arardık, Akif İnan'a ulaşırdık der. Yani Akif İnan'la çok arası iyidir üstadın. Ondan çok etkilenmiştir. Hem hayatı hem sanatı açısından üstad İnan için tam merkezdedir. Akla, zamana ve daha başka birçok konuya bakışı onun gibidir. Akif İnan'ın kuşağı için üstad her alanda bir baba gibidir. İnan'a göre onun eserini hiç okumamış, bu çok önemli. İnan'a göre üstadın eserini hiç okumamış, bu memleketin her bilinçli Müslümanı ondan fikir devşirmiş, hiç olmazsa onun oluşturduğu iklimde solumuştur, demiştir Akif İnan. İnan, üstadın Türk düşüncesinde politik dünya görüşlerini sistemleştirdiği için çok önemsediği yazılarını bir araya getirmek ister. Önce üstad karşı çıkar Büyük Doğu'daki o kısa kısa yazıları bir araya getirerek ideoloji örgüsü şeklinde başlığı altında yayınlamak ister. Önce karşı çıkan üstad daha sonra kabul edecektir ve daha sonra kabul ettiği için de çok sevinecektir ve Akif İnan'ı çok övecektir, bu kitabın ne kadar gerekli olduğunu anlayacaktır daha sonra. Akif İnan onunla ilgili çok önemli tespitlerde bulunmuştur. Neredeyse müstakil bir kitap olacak kadar Akif İnan'ın üstada dair önemli değerlendirmeleri, tespitleri vardır. Tabii bunların hepsi, bu yazıların hepsi önemli bir çalışmayı istiyor. Araştırmacıların buna yönelmesini bekliyor. Bu da Akif İnan'a vefamızın bir gereği olsa gerek. İnşallah bu çalışmalar yapılacaktır diye umuyoruz. Ey uyku, ey anne, gel kurtar beni, ezildim aklımın hesaplarında. Akılla hakikati bulmada aklın çok büyük bir engel olduğunu söyler Necip Fazıl. O yüzden aklı yüzünden çileler, işkenceler çektiğini anlatır. Akif İnan da, ey uyku, ey anne, gel kurtar beni, ezildim aklımın hesaplarında diyecektir. Şiirde hem ideolojik, felsefi, hem fikir açısından etkilenim vardır, hem de biçim açısından da Akif İnan'ın Necip Fazıl'la etkilendiği vakidir. Erdem Beyazıt anlatıyor. Türk Ocağı'nda bir gün istirahat ediyor Necip Fazıl Kısakürek. Neşe içerisinde, bu istirahat ettiği günlerden birinde, neşe içerisinde merdivenlerden inerek kendisini bekleyen bizlere doğru, Akif İnan da var orada, Erdem Beyazıt da var, koşarak, bizlere doğru adeta koşarak ve ellerini yanlara doğru açarak dedi ki, nasılım çocuklar? O Erdem Beyazıt da, Allah eser kesin üstadım, çok iyisiniz. Her zamanki gibi çok formunuz yerinde gibi bir cevap verir. Üstad Akif İnan'a dönerek der ki, sevgilim, yukarıda bir şişe tahin buldum, hepsini içtim, harikaydı, sabaha kadar konuşabilirim. Sevgilim diye de hitap edermiş Akif İnan'a. Erdem Beyazıt'ın böyle bir anlatımı var, paylaşmak istedim. İslam dergisinde yapmış olduğu bir, kendisiyle yapılmış bir söyleşi var Akif İnan'ın. Orada da üstada dair çok önemli tespitleri var. Necip Fazıl Kısakürek onun fikrini, şiirini çok etkilemiş bir insandır. Şimdi divan edebiyatı, divan şiiri ile ilgili Akif İnan'ın önemli tespitleri var. Ona giderken divan başlığına da uğramak durumundayız. Bu nedenle divana dair neler söylemiş, şiirinde neler, divandan ne tarz esintiler var, onlara da bakmak yerinde olacaktır. Şimdi 1970'li yıllarda kıymetli dinleyiciler, divan şiirinden yararlanma, gelenek tartışmalarının çokça yapıldığı yıllar. Deniyor ki, divan şiiri, önce divan şiirine karşı çok büyük bir düşmanlık var, bir saldırı var. Bu medeniyet kırılmasının ortaya koyduğu bir sonuç aynı zamanda. Fakat her ne hikmetse bir dönem folklöre, eski kültüre, geleneğe dair bir yaslanma, şiirin ve edebiyatın gelenekten istifadesi nasıl olur diye tartışmalar yapılıyor. Hem karşı gelindiği halde. Bu tartışmalar sonucunda Behçet Necatigil Encam isimli bir eser yayınlıyor. Turgut Uyar Divançe isimli bir eser yayınlıyor. Atilla İlhan da Gazeller isimli eser yayınlıyor. Deniyor ki, eğrisiyle doğrusuyla bu edebiyat bizimdir. Bir şekilde bu edebiyattan istifade edelim. Akif İnan'ın o dönemde Edebiyat Dergisi'nde çok önemli yazıları yayımlanıyor. Divan şiirinden nasıl yararlanılmalı? O, bu adını andığımız şairlerin eski şiirle organik bağlarının bulunmadığını ifade ediyor.
divan şiiriyle ilgi kurmanın ve ondan açılımlar sağlamanın yolu, eski edebiyatın dayandığı medeniyet dünyasıyla yeniden bağ kurmaktır. İslam medeniyeti tanınmadan divan şiirinin tadına varmak mümkün değildir. Çok önemli belirlemelerdir bunlar. Çok yüzeysel bir yararlanma olacaktır diyor. Eğer İslam medeniyetine nüfus edilememişse, o tanınmamışsa, hatta İslam uygarlığının içinde kendisini saymayanların, bu az önce ismini saydıklarımın kimileri, o uygarlık içerisinde kendilerini saymıyorlar. İslam uygarlığının içinde kendilerini saymayanların, klasik şiirden yararlandıklarını söylemeleri özentiden ibarettir diyor. Çok önemli değerlendirmeler yapıyor 1970'te. Eski şiirle gelenekle nasıl irtibat kurulması gerektiğine dair. Aynı zamanda sadece bunun teorisini yapmıyor kıymetli dinleyiciler. Pratiğinde de uyguluyor. Ortaya koyduğu şiirle eski edebiyattan ne anlamda istifade edileceği, hangi yönleriyle istifade edileceğini ortaya koyuyor pratik yaparak. Onun şiirini inceleyenler, eski şiirin ruhuyla bütünleştiğini, atalar şiirindeki anlam dünyasını nasıl içselleştirdiğini göreceklerdir. O, divan nazım biçimini, hece vezni ve halk şiirini bir arada kullanarak farklı, tamamen özgün bir yol yakalamıştır. Beyit usulüyle, o formla yazmıştır. Eski şiirdeki hayal unsurlarını olduğu gibi kullanma kolaycılığı içinde olmamıştır. Oradan esinlenerek yakası açılmamış hayal unsurları sığdırmıştır şiirine. Divan formundan onun şiirine nasıl bir yol açıldığını anlamak adına bir örnek vermek lazım. Nabi'nin çok güzel bir gazeli vardır. Der ki gazelinde, Sultanı gam nişimen edelden derunumu, sahrayı kalbe leşkeri sevda gelir gider. Ne diyor Nabi? Gam sultanı gönlümü mesken edeli beri, kalp sahrasına sevda askerleri gelip giderler. Bu beyitten hareketle, tabii ki tam motamot bir, ben bu beyti acaba bugünkü söyleyişle nasıl söylerim değil gaye burada, maksat. Oradan çeşitli ilhamlar alabilmek, günümüze, bu modern hayata çeşitli ilhamlar devşirebilmek Akif İnan'ın maksadı, gayesi. O da bu beyitten ilhamla ben şu beyti yazmıştım diyecektir. Bir denizaltıdır yüreğim, yeryüzü bakışlım, uzat elini. Başka bir beytinde Akif İnan, saçların en derin bir gökyüzüdür, varamaz ellerin merdivenleri der. Şimdi burada, saçların en derin bir gökyüzüdür, varamaz ellerin merdivenleri. Burada divan edebiyatında gördüğümüz birçok sanat mevcut aslında. Mesela bir tanesini zikredersek eğer, el kelimesi tevriyeli bir şekilde kullanılmıştır. Varamaz ellerin merdivenleri. Divan şiiri telakkisinden kalkarak yeni bir hayale, yeni bir imaja ulaşmak. İnan'ın ortaya koyduğu yenilik bu. Bu mısra İnan'ın şiirini ele veren önemli bir gösterge. Neden? Çünkü burada hem şiir anlayışı hem dünya görüşü yatıyor. Saçların en derin bir gökyüzüdür, varamaz ellerin merdivenleri. Hem kadını sakınma duygusunu veren bu beyit, eski şiirden nasıl yararlanılacağına dair şekli anlamda pratik bir örnek olduğu gibi, ruhi olarak manevi bir bağ kurarak da bir örneklik teşkil ediyor. Günümüzde Süleyman Çobanoğlu, şair biliyorsunuz, heceye dair, halk şiirine dair yeni bir çıkış yakalayan önemli bir şairdir Süleyman Çobanoğlu. Yeni bir söyleyişle, yeni bir sesle halk şiirini, adeta halk şiirinden modern bir çıkma olarak karşımızda duruyor. Ben Akif İnan'ı da Süleyman Çobanoğlu halk şiirinde neyi yapmışsa, neyi başarmışsa, divan şiirinde Akif İnan'ın onu başardığını düşünüyorum. Bu anlamda divan şiirinin Akif İnan'ın şiirinde nasıl göründüğüyle ilgili önemli çalışmalar yapmak lazım. Gençlere bu noktada iş düşüyor, genç şairlerimize. Motamot divan şiirini ele alıp aruz bezniyle aynı hayal dünyası içerisinde aynı kelimelerle şiir yazmak acaba bir yenilik midir? Şeyh Galip'in ifadesiyle bir devrah mıdır? Yeni bir yol açmak mıdır? Yoksa söylenileni tekrar etmek midir? Bugün yapılması gereken söylenileni tekrar etmek değildir. Divan şiiri söylemek istediğini en üst düzeyde zaten söylemiş bir şiirdir, bir edebiyattır. Şimdi bize düşen, biz şairlere, genç şairlere düşen şey, o edebiyatın manevi alanına nüfuz edebilmek, oradan ilhamlar devşirebilmek ama yeni bir sesle, yeni bir yolla, yeni bir biçimle belki bunu başarmak durumundayız. Onun şiirine bir yol açtık. Divan şiirinden nasıl istifade ettiğiyle ilgili olarak onun şiirine bir yol açtık. Madem yol açtık, şiiriyle ilgili konuşmaya devam edelim. Daha sonra ona yolculukta hangi kelimelere uğrayacağız, onları tek tek ele alalım. Akif İnan der ki, 1970'lerden bu yana kimselere benzememe yolunu seçtim. Önemli bir tespit. Onun şiirini ortaya koymak bakımından. Benim şiirimin formu İslam geleneğidir der Akif İnan. O eski şiiri derinlemesine bilmek gereğini ortaya koyar. Rasim Özelen'in ifade ettiği gibi, içlerinde eski şiiri en vakıf kişi odur. İçlerinde dediğim o edebiyat dergisi çevresindeki insanlar arasında diyoruz. Yeni bir Nedim olmak istememiştir. Yeni bir Fuzuli olmak istememiştir Akif İnan. İstemiştir ki onu okuyanlar divan tadı alsınlar. Şiir içerisinde örtbas edilen, gizlenen, erimiş bir İslam geleneği, bir medeniyet birikimi olsun ve okuyanlar bunu devşirebilsinler. Kendi ifadesiyle dikkatli gözlemcilerin hiçbiri onun kullandığı şiirde Nedim gördüm, Galip gördüm diyemeyeceklerdir. O eski şiire bakmıştır evet ama gördüklerini tamamen kendi sesiyle, sözüyle, imajıyla anlatmıştır şiirinde. Şahsiyetinden bahsetmek gerekirse, ki gerekmektedir Akif İnan'ın, çünkü bütün eylemlerine, yaptıklarına, yapıp ettiklerine sirayet etmiştir şahsiyeti. Arif Ay onun için şöyle bir tespitte bulunur. Der ki, o kürsüde oturabilirdi ama postu seçti. Bu ne demek? Bu şu demek. Eğitim bir sendikasını kurarken, sendika çalışmaları yaparken çok önemli isimlerle teması olmuştur. Çok yüksek mevkideki isimlerle teması olmuştur. Onun öncesinde Necip Fazıl'la diyaloğu, Necip Fazıl'la yakınlığı dolayısıyla da çok önemli temasları olmuş, çok büyük isimleri tanımış bir insandır. Aynı zamanda Türk Ocağı'nda bulunduğu yıllarda da hocaları, profesörleri, önemli ilim adamlarını tanımıştır. Bu isimler dolayısıyla o çok önemli bir mevkiyi elde edebilirdi. Önemli mevkileri kollayabilirdi. Ama o bunu değil, bu yolu değil, postu seçti diyor Arif Ay. Ömür boyu sakin bir kıyıda hep şiir yazmayı, yazı yazmayı, bu medeniyetle iştigal etmeyi düşünmüştür. Medeniyet birikimini gelecek nesle aktarmayı düşünmüştür. İnan rıza makamının insanıdır. Hastalığını kendisinden gizlemek isteyenlere karşı ben ilahi hükme razıyım, hazırım demiştir. Rasim Özdeneren onun bir şahsiyet abidesi olduğunu söyleyecektir. Aynı yaşta olsak da ona her zaman ağabey demişimdir der. O herkesin ağabeyidir. Erdem Beyaz'ın kullandığı bir cümle var. Onun ağabey tavrının çok önemli bir ifadesidir, göstergesidir. O ev sahibiydi, biz onun hep konuklarıydık diyor. Düşündüğünü söylemekten çekinmeyen bir insandır Akif İnan. 1969'da Maraş'ta bir gazete çıkarılmak istenir Rasim Özdenören anlatıyor. Rasim Özdenören ve İnan'a fikir danışmak isterler. 1969'da o dönem yazan çizen insanlardır bu iki isim. Gazeteyi çıkarmak isteyen kişi der ki, öyle bir gazete çıkaralım ki arkadaşlar, gazeteyi buyurun paşam, buyurun savcım diyerek takdim edebilelim. Akif İnan duramaz. Hayır hocam, öyle bir gazete çıkaralım ki sayın savcım, sayın paşam o gazeteyi kendisi bayiden alıp okumak zorunda kalsın. Lafını esirgemeyen ama bu esirgemezliğini, hani esirgemezlik onda bir kabalık şeklinde tezahür etmemiştir. Lafını esirgemez ama nezaket sınırları çerçevesinde bunu yapmıştır. Yine Sezai Karakoç'la tanıştıkları yıllarda bu anı da çok ilginç. Karakoç o yıllarda Körfez'i yayınlayacaktır. Önemli şiirleri vardır Karakoç'un. Ama bu şiir dünyasıyla çok tanışık değildir Akif İnan. Hep aruz vezdini, divan edebiyatını önemseyecektir. Yeni modern şiirle çok barışık olmadığı için Akif İnan'ın Sezai Karakoç'un şiirlerini okuduğunda bir hayal kırıklığı olmuştur. Onun şiirlerini benimsememiştir ilk etapta. İlk tanıştıkları zaman da bunu Sezai Karakoç'a söylemekten çekinmeyecektir. Karakoç'a diyecektir ki çok önemli bir insana benziyorsun, çok güzel, çok önemli şeyler yazıyorsun. Ama bence şiiri bırakmalısın der Sezai Karakoç'a. Sezai Karakoç gülümseyip geçecektir bunu. Anlayışla karşılayacaktır bu tavrı. Akif İnan daha sonra bunu söylediğinden çok pişman olacak, çok utanacak. Yeni şiiri tanıdıkça Sezai Karakoç'un önemli bir şair olduğunu, önemli bir yerde olduğunu keşfedecek ve onun şiirlerini çoğunu ezberleyecektir. Bu ezber yönü çok önemlidir Akif İnan'ın. Rasim Özenören bir gece uzun yürüyüşler yaptık Akif İnan'la ve o uzun yürüyüşler esnasında Ahmet Haşim'in bütün şiirlerini ezbere okuyarak bana bir şiir ziyafeti sunmuştu der diyecektir. Onun ezberi çok arkadaşlar arasında da çok bahis konusu olmuştur. Karakoç'la tanıştığı yıllarda ona böyle bir çıkışta bulunacak ama daha sonra onun şiirlerinin büyüklüğünü anlayacaktır kıymetli dinleyiciler. Divan edebiyatı bakış açısından bahsetmiştik. Oraya eklemleme yapmak gerekirse, o dönem sadece divan şiirinden nasıl yararlanılması gerektiğini pratik ve teorik ortaya koymuyor Akif İnan. Aynı zamanda bu edebiyata dair yanlış anlaşılmaları, kasti yanlış anlaşılmalar var. Bilerek bunu yanlış göstermeler, hatalı göstermeler, divan edebiyatını bizim edebiyatımız değilmiş gibi göstermeler, onu yok saymalar, bütün bu tavırlara karşı önemli yazıları vardır Akif İnan'ın. Bunların çok önemli, çok yerinde tespitler olduğunu okudukça göreceksiniz ve bunları tek tek ele almak gerekiyor. Bu da tabii ayrı bir program konusu, bu divan şiirine bakış açısı noktasında inşallah önümüzdeki programlarda bir öğretmenimizle konuşmayı arzu ediyoruz. Eğitim Dünyası programımızda bu işin uzmanı arkadaşlarımızla. Akif İnan divan edebiyatının İslam medeniyetinin kucağında gelişen bir edebiyat olduğunu bilenlerdendir. İslam medeniyetinin kaynağı da Kur'an'dır. Herhangi bir medeniyetin gayri içtimai olacağını ileri sürmek akıl dışıdır diyecektir. Bu edebiyat bir zevk-ü safa, mey ve mahbub edebiyatı değildir. Suçlamalardan, en büyük suçlamalardan biri bu. Onda oldukça bol olarak gördüğümüz bu dünyevi deyimler aslında genellikle medeniyetimizin önemli bir kaynağı olan İslam tasavvufuna ait terimlerdir. Tasavvufa dair, İslam medeniyetine dair bilgi ve birikimi olmayanlar, bu dünyayla barışık olmayanlar, divan şiirindeki meyi, divan şiirindeki meyhaneyi, divan şiirindeki şarabı okuduklarında hemen gerçek anlamıyla kullanıldığını göreceklerdir. Ve bu gerçek anlam dolayısıyla da kendilerinin dünyasındaki o gerçek anlam dolayısıyla da yanlış yargılara varacaklardır. Hafız'ın, İranlı şair Hafız'ın önemli bir ifadesi vardır, bir şiiri vardır. Der ki, seccadeyi şaraba bulamadan bulamazsın. Buradaki şarabın ilahi aşk, vecd olduğunu bilmezsek nereye oturtacağız bu ifadeyi? Yüzeysel bir namazsa senin kıldığın, derinlemesine bir namazsa senin kıldığın, bundan hiçbir şey elde edemezsin, aradığını bulamazsın diyor. Seccadeyi şaraba bulamadan bulamazsın. Hatta kimi şiirlerde bizim halk şiirlerine de sirayet etmiştir bu bakış açısı, tasavvufi bakış açısı. Bu tasavvuf şairler sözü direkt söylemekten çekinmişlerdir. Kıymetini bilenler, hal bilenler anlasın istemişlerdir. Cahilden anlamı kaçırmışlardır ve sembol ifadeler kullanmışlardır. Onların kullandıkları aşık, maşuk, lep, şarap, şive hep farklı anlamlara gelecek şekildedir. Aşık Allah'ın cemaline müştak olan, maşuk Allah, şive ilahi cezbe, şarap ilahi aşk, lep kelam, meyhane dergah bu anlamlara gelecek şekilde kullanmışlardır ve bunu sevmişlerdir bu tarzı. Mesela Harabi'nin Erkan Oğur'un da çok güzel seslendirdiği bir şiiri vardır. Ey zahit şaraba eyle ihtiram, İnsan ol cihanda bu dünya fani, ehline helaldir na ehli haram, biz içeriz bize yoktur vebali. Bunu tasavvuf neşvesi olarak görmezsek, bu şiirden hiçbir şey elde edemeyiz, hiçbir zevk alamayız. Ayyaş'ın şiiri değildir bu. İlahi aşka bende insanların şiiridir. Sevap almak için içeriz şarap, İçmezsek oluruz düçarı azap, senin aklın ermez bu başka hesap, meyhanede bulduk biz bu kemali. Ham softa, zahit yani dış görünüşü itibariyle yüzeysel manada İslam'ı algılayan, beş vakit namazımı kılarım, gerisine karışmam, derinliğine, onun iç zenginliğine uymam, bunları da reddederim diyen insanlara karşı, ki şiir, divan şiiri, halk şiiri her zaman bu zahit aşık çatışmasına sahne olmuştur. Aşık derinlemesine, içli bir şekilde Hakk'a yönelmeyi, neredeyse böyle sarhoş olacak derecede vecd ile yönelmeyi çok önemsemiştir. Ama zahit de hayır böyle bir şey olamaz, işin şer'i kısmını çok önemsemiştir. Hiç o hakikat marifet kısmını es geçerek yoluna devam etmek istemiştir. Bu nedenle bu şiir içerisinde bulunan bu zahit aşık çatışmasını bilmeden, mutasavvufların kullandıkları kelimeleri tam manasıyla bilmeden onlardan hakikatler devşirmek mümkün olamayacaktır. Bu hakikatleri de, bu doğruları çok güzel bir şekilde Akif İnan yazılarında ele almıştır. Özellikle eğitim bir kurucusu olarak, sendikacı olarak öne çıkan Akif İnan'ın bu derin yönlerini keşfetmek öğretmenlerimize çok büyük faydalar sağlayacaktır diye düşünüyorum. Özellikle eğitim birdeki değerli öğretmen arkadaşlar, onun hareket dünyasını, onun eylemci, onun sağlam mümin tavrını bilen arkadaşlarımız bu yönlerini de, onun o derin yönlerini de keşfederlerse oradan çok güzel feyizler, hikmetler çıkaracaklardır diye düşünüyorum. Eğitim bir onun yazılarını çok hayırlı bir hizmet yaparak kitaplaştırdı. Bu kitapların buradan Eğitim 1 yöneticilerine önemli bir çağrıda bulunmak istiyorum. Akif İnan'ın Yeni Devir'de, Mavera'da, Edebiyat Dergisi'nde yayınlamış olduğu çok önemli yazıları var. Az önce tespitlerinde paylaşmayı uygun görerek paylaştım sizinle. Bir kısmını tabii ki paylaştım. Çok önemli, değerli, medeniyet anlamında, medeniyete dair çok önemli tespitleri var. Eğitim 1 Sendikası kitapları çok güzel bir şekilde tasnif ederek yayınladı, yazılarını kitaplaştırdı. Ama bu kitaplar öğretmenlere ulaşmıyor. Eğitim 1'in binalarında, depolarında bulunuyor. Bu kitapların öğretmenlere, en azından Eğitim 1 Sendikası camiasına mensup üyelere ücretsiz bir şekilde veya cüzi ücretlerle de olabilir, mutlaka ulaştırılması gerekmektedir. Çünkü bu eserler diğer yayın evleri tarafından da yayınlanmadığı için kitap evlerinde bulmak zor. Eski dergilerden de bulmak zor. Madem bu kitaplar kitaplaştırıldı, bu yazılar kitaplaştırıldı, o halde Eğitim 1'in bunu ciddiye alması ve öğretmenlere ulaştırması gerekiyor. Fethi Gemuhluoğlu ismi Akif İnan'ın hayatında, şairliğinde, sendikacılığında çok önemli bir yerde duruyor Fethi Gemuhluoğlu ismi. Nasıl bir yerde duruyor? Onu şimdi bahsedelim ondan. Çünkü Fethi Gemuhluoğlu'ndan bahsetmeden Akif İnan'ı anlamamız mümkün değil. Fethi Gemuhluoğlu için şunları söylüyor Akif İnan. Binlerce mümin gencin önünde o durdu. Dağlar gibi yol gösterdi, erzak taşıdı, savaş öğretti. Hepimizin kursağında ekmeği var. Onunla ilgili ifadelerini okudukça, kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Fethi Gemuhluoğlu ile ilgili ifadelerini okudukça aslında o ifadelerin kendisi içinde ne kadar yakıştığını görmek mümkün. Bu, çünkü Fethi Gemuhluoğlu'nun anlattığı özellikler kendisinde de o kadar var ki, neşvü nema ki, bunu fark etmemek mümkün değil. Onun için söylediği şu sözü hangimiz Akif İnan için söylemeyiz? Bir uygarlığın yazarı veya politikacısı olmaktan öte derin ve köklü olarak o uygarlığı idrak eden, yaşayan bir insandı. Fethi Gemuhluoğlu der ki, İltifat ayaredir. İltifat ayaradır. Yani yabancıyadır, başkasınadır. Hane halkına iltifat edilir mi? İnsan kendi kendine hiç iltifatta bulunur mu? Bu söz çok önemli. Neden? Çünkü Fethi Gemuhluoğlu her iki tarafa da çok iltifatkardır. Başka insanlara da, herkese karşı, sağdan, soldan, bu memleket için en ufak bir şey yapan insana karşı. Dolu olan tarafı görmekte mahir, istidatları görmekte mahir, önemli bir isim Fethi Gemuhluoğlu. Vefat ettikten sonra her çevreden insan onu yad etmiştir. Onunla ilgili hayırlı şeyler söylemiştir. O çünkü her insanın gönlünde, içinde var olan güzellikleri kavramada, keşfetmede çok mahir, çok zanaatkar bir insandır. Bu tavrı Akif İnan'a da yansıdığı için o kendi ideolojisinden olmasa da, inancından olmasa da iltifatını hiçbir zaman, nezaketini hiçbir zaman esirgememiştir diyen insanlardan. Bunu nereden anlıyoruz? Şuradan anlıyoruz. O sağcı solcu çalışmalarının olduğu dönem, kutuplaşmanın olduğu dönemde, özellikle sendikacılık hareketleri içerisinde bulunduğu yıllarda farklı ideolojilerdeki sendikacıları bir araya getirerek ilk kez emek platformunu oluşturmuştur. Emek platformu onun mirasıdır kıymetli dinleyiciler. Farklı ideolojilerden sendikacıları bir araya getirmek çok kolay değildir. Ama Akif İnan'ın kişiliği, yapısı, Fethi Gemuhluoğlu'ndan miras edindiği o sahip çıkma, o iyi yönleri her zaman ele alma, kavrama istidadı, yeteneği, dolayısıyla bu işleri başarmıştır. Kendisiyle istişareye gelen gençleri akademik çalışmalara teşvik etmesi, Ersin Nazif Gürdoğan'ın akademik kariyeriyle çok yakından ilgilenmesi, gençleri hep öne sürmesi, onlara çeşitli şekilde nasihatler vermesi, onları kimi yerlere yerleştirmesi, hep Fethi Gemuhluoğlu'nun ona bıraktığı güzel hal ve tavırla ve davranışlardır. Edebiyat Dergisi başlığını da açmamız gerekiyor Fethi Akif İnan'ı anarken. Çünkü Edebiyat Dergisi'nde 1969'da kuruluyor Edebiyat Dergisi, Nuri Pakdil öncülüğünde. Rasim Özdenören, Alaaddin Özdenören, Erdem Beyazıt. O dönemde yerli bir edebiyat fikri vardır. Kutsal kitabımız edebiyatın çeşitli türlerinde farklı şekillerde yer almalı. Medeniyet birikimimiz eriyik bir halde, çok öne çıkmadan edebiyatın içerisinde yer almalı. İslami çizgi mutlaka korunmalı. Bu kaygılarla yola çıkmış bir dergiydi Edebiyat Dergisi. O diyor ki, ilk defa bizim kesim Koro hareketine Edebiyat Dergisi ile kavuştu. Önceden diyor, İslamcı çizginin sanatçıları Türk edebiyatında solo yapıyorlardı. Akif İnan da Sezai Karakoç da buna dahil. Edebiyat Dergisi bir koro hareketine, bir ortak, güçlü bir sese ev sahipliği yapmıştır diyor Akif İnan. Onunla Edebiyat Dergisi ile ilgili görüşlerini anlatırken. Birilerinin modern bir şiiri tercih etmiş olmaları klasik şiirimizin ruhundan uzaklaştığı anlamına gelmez diyor. Modern bir şiir algısı vardı Edebiyat Dergisi'nde. Ama klasik şiirin ruhuna da yerli edebiyat fikriyle yakındılar. Edebiyat Dergisi'ne dair çalışmalar yapanlar, Edebiyat Dergisi'ni Türk Edebiyatı'nın önemli bir yapı taşı olduğunu bilenler, Akif İnan'ın orada ne ifade ettiğini diğer arkadaşlar açısından durduğu konumu da bileceklerdir. Bu da önemli bir araştırma konusu. Tasavvuf onun şiirinde oldukça yer almış, yer etmiş bir unsurdur kıymetli dinleyiciler Akif İnan'ın şiirinde. Bir şiirinde diyecektir ki, senin hatıranla her akşam dünyanın kirinden yüyer yüreğim. Yürek gazeli. Senin hatıranla her akşam dünyanın kirinden yüyer yüreğim. Burada ilk planda beşeri bir unsurdan söz edebiliriz. Ama onun tasavvufi bir bağı olduğunu bilenler, intisabı olduğunu bilenler, tasavvuftan yararlandığını kendisinin söylediğini bilenler, burada farklı bir anlamı da, farklı bir katmanı da göz önünde bulundurmak durumundalar. Senin hatıranla her akşam dünyanın kirinden yuyar yüreğim. Rabıtayı, tasavvuftaki rabıtayı bu güzel, bu kadar güzel anlatan bir başka beyit var mıdır bilmiyorum. Çünkü derviş her akşam seccadesine oturur, başını kalbine indirir ve şeyhini düşünür. Onu orada yanı başında telakki eder. O anda orası bir peygamber sofrasıdır. Çünkü peygamber de dahil bütün saadat-ı kiram oradadır. Derviş onların halleriyle hallenir. Senin hatıranla her akşam dünyanın kirinden yuyar yüreğim. Evet. Dikenler çalılar güle dönüşür, bir bengi su yayar nazarlarınız. Güzeller varisi olduğunuzdan kokular korosu gülzarlarınız. İlham yağmurları sözlerinizdir, gök sofrası serer pazarlarınız. Burada mürşidin kendisi için ne ifade ettiğini çok güzel ortaya koyuyor. Bir rabıtanın, rabıtaya dair, rabıtanın önemine dair çok önemli bir mısra vardır. Bejan Matur'a ait, der ki insan benzer baktığına. Rabıtayı için bu mısradan başka acaba ne söz söylemek gerekir? Onun güzelliği, onun gerekliliği açısından insan benzer baktığına. Mevlid başlığı açalım Akif İnan'ı anlatırken, Akif İnan'a dair kelimeleri verirken. Neden Mevlid başlığını açalım? Çünkü diyor ki bir şiirinde, ana babaya yük olmamanın anıtını diktin ey büyük yetim. Peygamberimize hitaben. Diyor ki Mevlid kitapları yeniden basılmalı bir yazısında. Bugünkü edebiyatımızın yönünü de belirleyecektir Mevlid okumak. O eserleri okuyarak Müslüman şairler bu alanda yeni eserler yazma heyecanı içerisine gireceklerdir. Çünkü edebiyatımızın bugün ulaştığı yeni biçim ve öz, yeni güzel mevlidler yazılmasına çok elverişlidir. Hicret kitabında bu konuda bir deneme yapmıştır kendisi mevlide dair. Genç şairler bunu bu gözle bir kez daha değerlendirmeli. Necip Fazıl'ın Esselam şiiriyle beraber onun Hicret kitabında ele aldığı o denemesini, şiirini de okumalılar. Kıssaları, tasavvufi kıssaları şiirine misafir etmiş önemli bir şairdir Akif İnan. Kıssalardan, tasavvufi anlatımlardan nasıl yararlanılması gerektiğini de ortaya koyuyor bu bakış açısı. Bütün vakitlerim sana ayarlı, iste hesabını rüyalarımın. Böyle bir beyit yazar ve bu beytin niçin yazdığını açıklar bir yazısında. Hazreti Ömer'den bahseder. Bir gün Halife Hazreti Ömer'e bir zat gelir, sahabi olması kuvvetle muhtemel. Rüyasında zina yaptığını anlatır Hazreti Ömer'e. Dolayısıyla cezasını çekmek istediğini söyler. Halife Hazreti Ömer şaşırır. Der ki bu bir rüyadır. Rüyadakinin gerçek hayatta cezası olur mu? Sahabi çok ısrar eder. Çünkü yüreği yanmıştır bu rüya nedeniyle. Ceza olarak peki öyleyse der Hazreti Ömer, bu ısrara dayanamaz. Madem öyle, bu adamı bahçeye çıkarın, bir direğe bağlayın. Ceza olarak da adamın gölgesine şu kadar miktarda kırbaç vurun der. Gölgesine. Nasıl buluş? Hazreti Ömer'e yakışır. Çok güzel bir buluş. Adam razı olur. Cezasını çektikten sonra da mutmain bir şekilde evine döner. Bu kıssa çok etkiler Akif İnan'ı. Oradan çıkardığı sonuç şudur. Müslüman rüyalarda dahi hesap verebilmelidir. Rüyalarının dahi hesabını verebilmelidir. Ve şu beyti tekraren söylemiş olalım. O kıssadan ilhamla yazar. Bütün vakitlerim sana ayarlı, iste hesabını rüyalarımın. Nazar kelimesini de zikredelim Akif İnan'ı anlatırken. Neden zikredelim? Çünkü tasavvufta nazar önemli, biliyorsunuz. O nazarı da şiirine konuk etmiş. Tasavvufta şeyhin nazarı 40 çileden evladır derler. O nazarıyla gönlündeki feyiz ve bereketi müridine aktarır. Şiirine ve yaşamına baktığımızda Akif İnan'ın ulu bir nazara mazhar olduğunu anlıyoruz. O ulu nazarın tesirini az önce şiiri de okumuştum. Dikenler, çalılar güle dönüşür, bir bengi su yayar nazarlarınız beytiyle o ulu nazara ifade edecektir. Bir kalbi kırmaktan, kızın bakıştan ödü kopar dervişin. İlahi nazarlara mazhar derviş, aynı zamanda o nazarın bir gün bir ok gibi tesirli olacağını da bilir. Gövdemi kurşunlar sererse yere, kırgın bakışların değdi sanırım, diyor Akif İnan. Gövdemi kurşunlar sererse yere, kırgın bakışların değdi sanırım. Bu beyti yazarken de tasavvuftaki şu görüşten, şu bakıştan hareketle yazacaktır. Bir kuş bir avcı tarafından vurulmuşsa, o anda zikirden beri olduğu için vurulmuştur derler tasavvufta. Bunu çok hassas ve mistik bulan İnan, bütün mahlukatın lisan-ı hal ile Allah'ı tesbih ettiğini, tesbihattan bir an fari olmanın kırgın bakışları üzerimize çekmek olduğunu bu güzel, bu enfes beytiyle ortaya koyar. Gövdemi kurşunlar sererse yere, kırgın bakışların değdi sanırım. Evet. Alaaddin Özdenören, Akif İnan'ı anlatırken bakmamız gereken aynalardan biri. Çünkü Alaaddin Özdenören diyecektir ki, tüm iyi şeyleri Akif'te tattım. 1969-66'da Maraş Lisesi'nde öğretmendir Alaaddin Özdenören. Bir mektup alır Akif İnan'dan, der ki, çocukları sınıfta bırakma, başımıza gelenleri biliyorsun. Çocukları incitmemek için elinden geleni yap, onları okumaya alıştır. Alaaddin Özdenören'e yazıyor Akif İnan. Alaaddin Özdenören de diyor ki, o an içimde bir bolluk oluşuyor. Çocukları okumaya sürüklüyorum lisede. Okulun kütüphanesine çeki düzen veriyorum. Çocuklar alışıyor oralara. Beni seviyorlar. Çocuksu gözlerinin acı bakışlarını hep üzerimde hissediyorum, diyor. Akif İnan'ın bir mektubu onun halini değiştiriveriyor. Akif İnan öyle bir insan. Tüm iyi şeyleri, küçük de olsalar, başkalarının kolay tadamayacağı şeyleri hep Akif İnan'da tattım. Çünkü Akif İnan büyük bir dirim gücüne sahiptir. Daha o yaşlarda oldukça olgundu. Beni her zaman kötümserlikten kurtarmıştır. Çünkü onda asla yılgınlık yoktur. İnancı için sonuna kadar savaşır. Öylesine güçlüdür ki her şey onun iyiliğine çalışır. Çok önemli, değerli bir tespit. Ben de 2000 yıllarında, kıymetli dinleyiciler, vefat ettiği zaman sonrasında Akif İnan'ın bir Akif İnan anma programında bulunmuştum. O dönemde Vali Haydar Aksal, Alaaddin Özdenören, Rasim Özdenören gibi isimler vardı. Rahmetli Alaaddin Özdenören de oradaydı. Orada Taner Üncüoğlu, Akif İnan'ın şiirlerinden bestelediği eserlerini seslendirdi. Çok güzel bir program oldu. Sonunda da Alaaddin Özdenören onun için yazmış olduğu bir şiiri okudu. Çok duyguluydu çünkü onun için çok değerli bir isimdi. Çok zorlandı okurken de. Ve okuyuşu da, şiiri de beni mest etmişti. Çünkü çok güzel okuyuşu vardı rahmetlinin. O şiiri paylaşmak istiyorum sizinle şimdi. Buradan yara izi görülmüyor. Dişleri dudakları arasında. Kapanan göz kapaklarında gözleri. Ölgün ışığa bürünmüş pürüzsüz sıcacık. Kara saçları üstünde dökülüyor beyaz ağların. Darmadağın. Eriyip gidiyor içinde yaprakların. Eski gömleği çıkarıp yırtıyor. Şiirin emişiyle bağlanmış. Bugün yaptığı yarın önemsiz. içi görünüyor ırmağın, darmadağın. Güneşin ateş çemberinde yassılan göğsün. Uğrunda neleri göze almadın? Bunu daha iyi bilen bir mahkum gösterilemez benim gibi. Kanat çırpınışları ağaçların, darmadağın. Dedim ya, ışık, sıcaklık ve başka binlercesi o yüce ağırlığı üzerine atılan toprağın, darmadağın. Karıncanın yükünü taşıyor, direniyor ölümü saklamakta. Gözlerinden öperim o dağın, darmadağın. Evet, Alaaddin Özdenören bambaşka bir insandı. O ince, o hassas, o rakik kalemiyle Akif İnan'ı çok güzel anlatmış. Çok söylenecek söz var Akif İnan'a dair ama vaktimiz buna el vermiyor. Son birkaç şeyden bahsetmek gerekirse, vefa kelimesinden bahsetmek icap ediyor burada. Program içerisinde biraz bahsetmiştim. O üstada dair, Nuri Pakdil'e dair, yol arkadaşlarına dair çok önemli yazılar yazdı. O, bu onun vefasıyla ilgiliydi. Aynı zamanda Kadir Şinas yönüyle ilgiliydi. Ama acaba sonra gelen olarak bizler, onun yazdıklarını bir araya getirme, onları okurların, gençlerin istifadesine sunma noktasında üzerimize düşeni yaptık mı? Bizden önceki nesil yaptı mı? Onun düz yazılarının Eğitim 1'ce neşredildiğini biliyoruz. Bu hayırlı bir girişim. Ama okur bu kitaplara ne kadar ulaşabiliyor? Bu önemli bir soru. Onun eserlerini yeniden bir gözden geçirme, tasniflendirme, kültür ve edebiyat içerikli eserler yayınlayan bir yayın evi tarafından yayımlama, yakınlarına ve sonradan gelen dostlarına düşen bir görev. Mutlaka bu görev yerine getirilmeli. Şiir kitapları 2000'de vefat etti diyoruz. Yani aradan kaç yıl geçmiş? Şiir kitapları yeniden yayınlanmadı. Bu çok büyük bir vefasızlık. Yeniden yayınlanmalı, yeniden ele alınmalı. Akif İnan, onun görüşleri, yazıları, hareketi, sendikacılığı, öğretmenliği, şair kimliği, şiire getirdiği yeni soluk tekrar tekrar konuşulmalı ve buradan genç nesil istifade ettirilmeli diye düşünüyorum. Bu sonradan gelenlerin üzerine büyük bir vazife, büyük bir sorumluluk, büyük bir mesuliyet. Evet. Eğitimci ve sendikacılığı ile ilgili olarak çok kısa birkaç şey söyleyerek bitirelim kıymetli dinleyiciler. Sendika faaliyetlerini üyelere anlatan bir mektubunda, sendika üyelerine anlatan bir mektubunda şunları söylüyor. Sadece onu okuyarak eğitime bakış açısını da ele almış olalım. Çünkü eğitime bakışı ve sendikacılığı, öğretmenliği ayrı bir program konusu. Şöyle diyor Akif İnan öğretmenlere mektubunda. Sorunları giderek yoğunlaşan, her geçen gün biraz daha çıkmaza giren eğitim sistemimiz yeni bir dönemine daha başladı. Eğitimimizin çözüm bekleyen sorunlarından birkaçı, diplomalı işsizler, sınıfların kalabalığı, eğitimcilerin geçim sıkıntısı, üniversite önünde yığılmalar, fırsat eşitsizlikleri, bölgeler arası dengesizlikler vesaire. Bunların hepsi üzerinde ayrı ayrı düşünülmesi, durulması, anlatılması gereken konulardır. Birini diğerine tercih etmek olanaksızdır. Eğitim düzenimiz serbest düşünmeye, zihinsel gelişmeye kapalıdır. Moda deyimle demokratik değildir. Önyargıların, doğumaların güdümündedir. Bu eğitim düzeni Türkiye'nin donuk, ruhsuz, cansız bürokrasisine hizmet edecek diplomalılar yetiştirmektedir. Çok tanıdık ifadeler değil mi? O zaman dert aynı dert, tasa aynı tasa. O halde Akif İnan'a dönmenin vaktidir. Sadece kurucumuz Akif İnan, önemli bir şair, önemli bir edebiyatçı diyerek değil, görüşlerini, eğitime dair görüşlerini, şiirimize, medeniyetimize, divan şiirine, öğretmenliğe dair görüşleri yeniden ortaya koyarak, ele alarak Akif İnan'ı anlamamız gerekiyor. Dua ile bitirelim programımızı. Derim ki ben, bazı mısralar vardır, virt gibidir. Virt gibidir bazı mısralar, çekilir. Ekmek sıcak, Allah güzel, sen iyi. Bir şiirimde böyle demiştim. Ahmet Murat'ın ifadelerini alarak bazı mısralar dedi, denilir. Virt gibidir, çekilir, sürekli tesbih edilir. Ben Akif İnan'ın şu mısralarında öyle olduğunu düşünüyorum. Amin diyerek okuyorum ve bitiriyorum. Haftaya başka bir Eğitim Dünyası programında sizlerle buluşmayı, Erkam Radyo'da buluşmayı istiyoruz. Haftaya buluşmak dileğiyle diyorum, beyitle kapatıyorum. Şair değil, güneş değil, değil hey. Toprak olsam veli ordularına. Selamlar, hoşçakalınız.
İgeder'in katkılarıyla yayına hazırlanan Sait Yavuz'la Eğitim Dünyası programını dinlediniz.